Sayın seyirciler, bundan bir evvelki konuşmamızda Fatiha suresiyle söze başlamıştık. Fatiha-i Şerife'nin ilk ayeti kerimesini mümkün olduğu kadar açıklamaya ve şerh etmeye gayret ettik. Şimdi oradan itibaren devam ediyorum. Şimdi ayeti kerimenin birinci bölümünde Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiştik. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur hamd. Allah-u Teala'nın özelliğini, Cenab-ı Hakk'ın önemli özelliğini vurgulamak maksadıyla ayet-i kerimenin devamında Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın Allah'a mahsustur diyoruz. Rahman ve Rahim, rahmeti bütün mahlukatı, bütün mevcudatı kuşatmış olan Allah'ın dünyadayken hiç insanlar arasında tefrik etmeden, kendisine itaat ve isyan eden herkese nimetlerini hiç ayrım gözetmeksizin gönderen, ihsan eden Allah manasında alimler tarafından manalandırılan, anlamı bu şekilde açıklanan Rahman kelimesinin ifade ettiği bu şumullü mana dolayısıyla sadece ve ancak Allah için kullanılması lazım geldiğine de İslam alimleri işaret etmişlerdir. Biz günlük hayatta biliyorsunuz çocuklarımıza Abdurrahim veya Rahim diyebiliyoruz. Ama Rahman diyemiyoruz. Çünkü Rahman sıfatı yalnız Allah'a mahsustur. Rahmeti çok geniş olan, insanlara olan merhameti sonsuz olan Cenab-ı Zülcelal Hazretleri demek. Sırf ona mahsus bir sıfat olması bakımından sadece Rahman kelimesini insanlar hakkında kullanmıyoruz. Abdurrahman diyoruz insanlar için kullanmak icap ettiği zaman. Yani Rahman'ın kulu olan Allah. Ama Rahim kelimesi için İslam alimleri cevaz vermişlerdir. Rahim de denilebilir, Abdurrahim de denilebilir. Rahim, ahiret gününde rahmeti sadece inanan ve itaat eden kullarına ait olacak, onlara münhasır olacak Allah demek. Allah'ın rahmetinin orada gerçek müminlere tecelli edeceğine işaret bulunduğunu İslam alimleri ifade etmişlerdir. Her halükarda Allah'ın rahmet sıfatının ne kadar önemli olduğunu vurgulayan bu ayeti kerimelerle birlikte biz görüyoruz ki Allah-u Teala Hazretlerine insan bu rahmet sıfatının da tecellisi olarak hamd etmek mecburiyetindedir. Vicdanen, aklen, insafen insan bu şekilde hareket etmek zaruretini hissedecektir. Görüyorsunuz İslamiyet insanlara herhangi bir hakikati telkin ederken ne kadar onu gerçeklerle yüz yüze bırakmakta, insanoğluna aklı ve mantığıyla gerçek manada hakikatleri görerek, körü körüne değil, yani taassupla değil ama anlayarak ve idrak ederek, inandırarak, ikna ederek, gönlünde bir kanaat hasıl ederek insanlara gerçekleri telkin etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in daha başlangıcından itibaren ayet-i kerimeler bu özelliği taşımaktadır. İnsanoğlunu devamlı hakikatlerle yüz yüze getirme, onu inkar edemeyeceği, göz ardı edemeyeceği gerçeklerle karşı karşıya getirip onun ruhunda ve gönlünde bir itminan, bir teslimiyet, gerçek manada bir inanç hasıl etmektedir. Yoksa zoru zoruna, hani bazılarının dedikleri gibi dogmatik olarak körü körüne insanları belli şeylere teşvik etmemektedir İslamiyet. İman da zaten budur aslında. Araştırarak, sorarak, tetkik ederek işin künhüne ve hakikatine vasıl olarak insanın bir gerçeğe teslimiyet göstermesi, gönül vermesi manasındadır. İlerideki ayet-i kerimelerin tefsirinde bu hususlara daha geniş olarak inşallah temas edeceğiz. İşte hamd kelimesini biz hamd Allah'ın alemlerin Rabbi olan Rahman ve Rahim olan Allah'a mahsustur derken bu gerçeği kupkuru bir ifade olarak söylemiş olmuyoruz. Bunu gönlümüzün bütün samimiyetiyle, izanımızla, idrakimizle söylüyoruz. Bu bakımdan mümin ifadelerinde gerçekçidir, samimidir, içten davranmaktadır. İçten gelen ifadelerin, içten gelen bir inancın neticesi olduğu içindir ki müminin imanı samimiyet ifade etmektedir. Ya ondan dolayıdır ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminlere sadikun buyurmuştur. Sadık sözlerinde gerçekçi olan, doğru olan kimseler. Yani içiyle dışı bir olan insanlar. Hamd kelimesini ifade eden müminler böylelikle bu gerçeği gönüllerine sindirmiş oluyorlar. Maliki yevmiddin. Ayet-i Kerime'nin 3. bölümünde din gününün sahibi olduğu zikredilmektedir. Yani Cenab-ı Hak aslında her şeyin dünyada da ahirette de gerçek manada sahibidir. Ama dünyada sahiplik başka varlıklarla karışmaktadır. İnsanlar ariyeten de olsa, emaneten de olsa, geçici ve muvakkaten de olsa bu dünyada bazı şeylere sahip olduklarını zannetmektedirler. Yani muvakkat bir süre için, geçici bir süre için insanların bazı şeyleri vardır dünyada. Benim evim diyoruz, benim dükkanım diyoruz, benim malım, benim mülküm diyoruz ve ecdadımızın dediği gibi mal canın yongasıdır demişler. Hakikaten insan sahip olduğu şeylere bir sahibiyet ve malikiyet hissiyle bağlıdır. Ve dolayısıyla insanoğlu bu dünyada bazı şeylerin elinden bir süre sonra çıkacağını bilse de sahipliğiyle insan övünmektedir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi demiş ecdadımız ama insan çoğu zaman bu gerçeği düşünmemekte ve dünyada mutlaka kendisi için bir sahiplik iddiasında bulunmaktadır. Ama kıyamet gününde, hesap gününde, din günü dediğimiz hesap ve ceza günü olarak alimler tarafından manalandırılmıştır. Yani insanların dünyada yaptıklarının bütün hesabının görüleceği ve neticesinin ortaya konulacağı gün demek. Din günü bu demek. O günün mutlak sahibi Allah'tır, Cenab-ı Hak'tır. O gün başkaları için bir sahiplik söz konusu değildir. Diğer insanlar herhangi bir şey şu benimdir diyemeyecekler o günde. Cenab-ı Hak soracak, limenil mülkül yevm, bugün mülk kime aittir? Lillahil vahidil kahhar, her şeye gerçek manada sahip olan, hakim olan Allah'a mahsustur diyecek herkes. Bu gerçeği ister istemez, mecburen herkes itiraf etmek zorunda kalacak. İşte bundan dolayıdır ki o günün sahibine Maliki Yevmiddin demişlerdir. Maliki Yevmiddin, İmam-ı Asım ve İmam-ı Kisai'nin dışındaki kıraat imamları Meliki Yevmiddin şeklinde ayet-i kerimeyi okumaktadırlar. Biz Hanefiler genellikle Maliki Yevmiddin şeklinde okuyoruz. Hacca giden kardeşlerimiz orada cemaatle namaz kılarlarken umumiyetle şahit olmuşlardır. Maliki Yevmiddin yerine Meliki Yevmiddin, mana bakımından arasında önemli bir fark yoktur. Alimler bu konuda Malik ile Melik'in birbirinden ayrıntılı farklarını açıklayarak bir takım izahlarda bulunmuşlardır. Fakat bugün burada bunun yeri değildir. İkisi de sahip ve malik, kral, bir şeye hükmeden, bir şeyi hakimiyeti altında bulunduran manasına gelmektedir ki netice itibariyle aynı kapıya çıkmaktadır ikisi de. Ondan sonra mümin hamdin manasını bu şekilde detaylı olarak İdrak ile anladıktan sonradır ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine öğretmesiyle bu özellikleri haiz olan, bu sıfatlarla muttasıf olan Allah'tan başkasına insan arz-ı ubudiyet edemez, kulluk edemez. İnsan sadece ve ancak bu özellikleri olan Allah'a kulluk eder manasında bu anlayış ve idrakin getirdiği bu berrak noktada diyor ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Ya Rabbi sadece ve sadece sana kulluk ediyor ve senden yardım istiyoruz. İbadet ve taatımızı, yaptığımız faydalı ve hayırlı işleri, her türlü mesaimizi ancak senin rızanı gözeterek yapıyoruz. Senin rızanı kazanmak maksadıyla, sana kulluk olsun diye, arzu ubudiyet olsun diye yapıyoruz. Ve sıkıntı ve ihtiyaçlarımızı, her türlü meşakkat ve müşkil ve sıkıntılı anlarımızda karşımıza çıkan eziyetleri aşmak, imtihanları başarmak için senden yardım istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmet ve nimetinden istimdad ediyoruz. Bu çok önemli bir nokta. İnsanın ruhen gelişmişliğinin, kemalinin fevkalade bariz bir tecellisi oluyor. İşte bakın, görüyorsunuz ki iman, insanın ruhundaki bu mükemmel tekemmülün, gelişmenin, olgunluğun tezahüründen başka bir şey olmuyor. Mümin böyle bir imanla, böyle bir olgunlukla Allah'a yönelirse, böyle samimi bir teslimiyetle Cenab-ı Hakk'a iltica ederse, elbette ki Cenab-ı Hak onun bu arzusunun, bu isteğin, bu isteğinin, bu tezarruğunun karşılığını mutlaka verecek, onu karşılıksız bırakmayacaktır.